Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Yukai Chu'nun Actionable Gamification kitabı. Troyunlaştırmayı yalnızca puan, rozet ve sıralama tabloları eklemek olarak gören yaygın anlayışa karşı yazılmış, iş ve deneyim tasarımı odaklı bir incelemedir. Kitabın amacı, insanların bir ürüne, eğitime, çalışma ortamına ya da topluluğa neden katıldığını anlamak ve bu katılımı etik açıdan daha bilinçli biçimde tasarlamaktır. Chu, uzun yıllar geliştirdiği Octalysis çerçevesini merkeze alır. Bu model, insan davranışını 8 temel güdü üzerinden okumayı önerir. Böylece tasarımcılar, bir mekanizmanın sadece görünüşte oyun gibi olup olmadığını değil, hangi ihtiyacı harekete geçirdiğini de değerlendirebilir. Kitap, davranışsal psikoloji, kullanıcı deneyimi ve iş hedefleri arasında pratik bir bağ kurmaya çalışır. Akademik bir psikoloji metni olmaktan çok, ürün yöneticileri, pazarlamacılar, eğitim tasarımcıları ve girişimciler için yöntem sunan kapsamlı bir tasarım rehberidir. Ana savunettir. Kalıcı bağlılık. Ödülün kendisinden değil, insanların anlam, ilerleme, sahiplik, merak ve ilişki kurma ihtiyaçlarından doğar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Octalysis, motivasyonu 8 temel itici güç üzerinden çözümler, kitabın ayırt edici katkısı Octalysis çerçevesidir. Jo, insan davranışını 8 temel itici güçle açıklar. Bunlar epik anlam ve çağrı, gelişim ve başarı, yaratıcılığın güçlendirilmesi ve geri bildirim. Sahiplik ve mülkiyet, sosyal etki ve ilişki, kıtlık ve sabırsızlık, öngörülemezlik ve merak, kayıp ve kaçınmadır. Modelin değeri, tasarımcıyı tek bir ödül tekniğine odaklanmaktan çıkarıp, kullanıcı davranışının nedenini sorgulamaya zorlamasıdır. Örneğin bir dil öğrenme uygulamasında ilerleme çubuğu gelişim duygusunu destekleyebilir. Kişiselleştirilebilir bir profil sahiplik yaratabilir. Sınırlı süreli bir etkinlik ise kıtlık hissinden yararlanabilir. Ancak aynı davranış, farklı kişilerde ve farklı zamanlarda farklı güdülerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle çerçeve, hazır bir reçete değil, sistematik bir teşhis aracıdır. Jo tasarımın hangi güdülere aşırı yüklendiğini, hangilerini ihmal ettiğini görmeyi amaçlar. Bu yaklaşım özellikle ürün, eğitim ve müşteri deneyimi ekiplerine kullanıcıların neden başlangıç yaptığını ve neden zamanla uzaklaştığını daha somut biçimde tartışma imkanı verir. Sekizgen yapı, motivasyonun tek boyutlu olmadığını da görünür kılar. İnsanlar yalnızca ödül kazanmak için değil, bir amaca katkı vermek, yetkinleşmek, meraklarını gidermek ya da kayıp yaşamamak için de hareket eder. İkinci olarak, insan odaklı tasarım, işlevin ötesinde kullanıcının duygusunu ele alır çoğu. Geleneksel işlev odaklı tasarım ile insan odaklı tasarım arasında belirgin bir ayrım yapar. İşlev odaklı yaklaşımda temel soru, sistemin beklenen işi verimli biçimde yapıp yapmadığıdır. İnsan odaklı yaklaşım ise, buna ek olarak kullanıcının süreçte ne hissettiğini, hangi engellerle karşılaştığını ve devam etmek için hangi nedeni bulduğunu sorar. Bir formun teknik olarak çalışması yeterli değildir. Kullanıcı formun uzunluğu karşısında ilerleme hissini kaybediyor, hata yapmaktan çekiniyor ya da işlemin değerini anlamıyorsa terk etme olasılığı artar. Kitapta oyunlaştırma, bu eksikleri yalnızca görsel süslemelerle kapatma yolu değildir. Tasarımın akışını, geri bildirimini ve seçimlerini motivasyonla uyumlu hale getirme disiplinidir. Bu düşünce, Türkiye'deki dijital kamu hizmetleri, eğitim platformları veya sadakat programları için de uygulanabilir bir bakış sunar. Kullanıcıyı gereksiz adımlara zorlamak yerine, hedefi anlaşılır kılmak, küçük ilerlemeleri görünür yapmak ve doğru anda anlamlı geri bildirim vermek gerekir. Çoğunun çerçevesi, insan odaklılığın kullanıcıyı her talebinde memnun etmek anlamına gelmediğini de gösterir. Bazen öğrenme ve ustalık ölçülü zorluk gerektirir. Esas mesele, zorluğun amaçlı olması ve kişinin ilerleyebileceğine inanmasını sağlayacak ipuçlarıyla desteklenmesidir. Üçüncü olarak, puan. Rozet ve sıralama tabloları ancak doğru bağlamda etkili olur. Kitabın başlığındaki puanlar, rozetler ve sıralama tabloları reddedilmez. Fakat bunların tek başına oyunlaştırma sayılması eleştirilir. Cho'ya göre bu araçlar, altında gerçek bir motivasyon yapısı yoksa kısa süreli dikkat çekebilir, sonra da anlamsızlaşabilir. Puanın kullanıcı açısından ne ifade ettiği belirsizse, sayı birikimi davranışı kalıcı olarak değiştirmez. Rozet, emekle kazanılmış bir yetkinliği ya da topluluk içindeki görünür katkıyı temsil ettiğinde anlam kazanabilir. Sıralama tablosu ise rekabetten hoşlanan küçük bir grubu harekete geçirirken geride kalanların çekilmesine yol açabilir. Bu nedenle tasarımcı, mekanizmayı hedef kitlenin özelliklerine ve yolculuğun aşamasına göre seçmelidir. Yeni başlayan biri için anlaşılır hedefler ve hızlı geri bildirim daha yararlı olabilir. Deneyimli kullanıcı için özerklik, ustalık ve daha karmaşık meydan okumalar önem kazanabilir. Ayrıca her ölçülen davranışın değerli davranış olmadığı vurgulanır. Bir sistem yalnızca tıklama, giriş yapma ya da tamamlanan görev sayısını ödüllendirirse, kullanıcılar metriyi artırmaya çalışabilir fakat asıl faydayı üretmeyebilir. Bu durum eğitimde sadece test çözme sayısını, iş yerinde sadece görünür aktiviteyi ödüllendirmenin riskini açıklar. Kitap, oyun mekaniklerini amaç değil, insan ihtiyaçlarıyla somut sonuçlar arasındaki araçlar olarak konumlandırır. Böylece ekipler hangi ödülün neden verildiğini ve istenmeyen yan etkiler doğurup doğurmadığını daha dikkatli değerlendirebilir. Dördüncü olarak, beyaz şapka ve siyah şapka güdüleri bağlılığın niteliğini değiştirir. Sekiz itici gücü beyaz şapka ve siyah şapka olarak iki eğilim altında da değerlendirir. Beyaz şapka güdüleri kişiye güçlendirici ve olumlu hisler verme eğilimindedir. Anlamlı bir amaca katkı, başarı duygusu, yaratıcılık ve sosyal bağlar bu alanda düşünülebilir. Siyah şapka güdüleri ise kıtlık, belirsizlik ve kayıptan kaçınma gibi baskı yaratabilen motivasyonları kapsar. Bu ayrım, siyah şapka tekniklerinin her zaman yanlış olduğu anlamına gelmez. Sınırlı süre, sürpriz veya kaçırma endişesi kısa vadede ilgiyi canlı tutabilir. Fakat sistem bunlara aşırı bağımlı olursa, kullanıcı kendini yönlendirilmiş, huzursuz ya da yorgun hissedebilir. Örneğin sürekli geri sayım sayaçlarıyla alışverişe zorlanan bir müşteri, işlem yapabilir ancak markaya uzun vadeli güven duymayabilir. Kitabın pratik uyarısı, etkileşim oranını tek başarı ölçütü saymamaktır. Tasarlanan deneyimin kullanıcıda bıraktığı duygu ve ilişkinin sürdürülebilirliği de önemlidir. Bu yaklaşım özellikle finans, eğitim, sağlık ve çocuklara yönelik ürünlerde daha dikkatli uygulama gerektirir. Tasarımcı, insan zayıflıklarını sömürmek yerine hedefe ulaşmayı kolaylaştıran ve kullanıcının yararını gözeten bir denge kurmalıdır. Chunun modeli bu etik sorunu bütünüyle çözmez ancak motivasyon tekniklerinin nötr araçlar olmadığını açıkça hatırlatır. Son olarak oyunlaştırma tasarımı. Kullanıcı yolculuğu ve ölçülebilir hedeflerle birlikte kurulmalıdır. Actionable gamification, iyi bir deneyimin rastgele eklenen oyun unsurlarından değil. Adım adım tasarlanmış bir kullanıcı yolculuğundan doğduğunu savunur. Kullanıcının ilk karşılaşmasında neyi anlayacağı, ilk küçük başarısını ne zaman yaşayacağı, hangi noktada daha fazla seçenek kazanacağı ve geri dönen kullanıcıya ne sunulacağı ayrı ayrı ele alınmalıdır. Başlangıç aşamasında belirsizliği azaltmak önemlidir. Orta aşamada ilerleme, yetkinlik ve sahiplik duygusu öne çıkabilir. Uzun vadede ise topluluk, anlam, yeni meydan okumalar ve kullanıcıya daha fazla kontrol verme bağlılığı destekleyebilir. Bu mantık, herkese aynı ödülü sunan kampanyalardan daha gelişmiş bir tasarım anlayışıdır. Kitap ayrıca davranışsal tasarım ile iş sonuçları arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Amaç, kullanıcıyı sadece daha sık uygulamaya sokmak değildir. Eğitimde gerçek öğrenme, müşteri hizmetlerinde sorunun çözülmesi, iş yerinde nitelikli katkı gibi temel sonuçlar tanımlanmalıdır. Ardından oyunlaştırma unsurlarının bu sonuçlara yardımcı olup olmadığı gözlemlenmelidir. Bu yaklaşım, sayısal ölçümün önemini kabul ederken, yanlış metriğin tasarımı yanlış yöne sürükleyebileceğini de kabul eder. Chunun yöntemi, ekipler arasında ortak bir dil oluşturur. Pazarlama, tasarım, ürün ve yönetim tarafları soyut biçimde eğlenceli yapalım demek yerine. Hangi güdünün hangi davranışı hangi aşamada destekleyeceğini konuşabilir. Bu da uygulamayı daha denetlenebilir hale getirir. Sonuç olarak bu kitap, dijital ürünlerde, eğitim programlarında, çalışan deneyiminde, müşteri sadakatinde veya topluluk yönetiminde katılım sorunuyla ilgilenen okurlar için özellikle yararlıdır. Ürün yöneticileri, kullanıcı deneyimi tasarımcıları, pazarlamacılar, insan kaynakları ekipleri ve eğitmenler. Octalysis modelini bir fikir üretme ve mevcut sistemi değerlendirme aracı olarak kullanabilir. Kitap, davranış psikolojisine giriş arayanlar için de erişilebilir bir çerçeve sunar. ancak yoğun kavram yapısı nedeniyle yavaş okunup örneklerle birlikte düşünülmesi daha verimli olabilir. En büyük pratik faydası, puan ekleyelim ya da rekabet kuralım gibi yüzeysel önerileri, insan motivasyonu hakkında daha kesin sorulara dönüştürmesidir. Kullanıcı hangi değeri görüyor, hangi engelde vazgeçiyor? Bu mekanik kısa vadeli hareket mi yoksa uzun vadeli bağlılık mı üretiyor soruları tasarım kalitesini artırır. Benzer oyunlaştırma kitaplarından ayrıldığı nokta. Tek tek taktikler sıralamak yerine bu taktiklerin arkasındaki güdüleri sınıflandıran bütünlüklü bir model önermesidir. Bununla birlikte çerçeve otomatik başarı garantisi değildir. Her kurumun hedefi, kültürü, kullanıcı profili ve etik sorumluluğu farklıdır. Bu nedenle model, araştırma, kullanıcı geri bildirimi ve gerçek sonuç ölçümüyle birlikte kullanılmalıdır. Kitap, coyunlaştırmayı manipülatif bir numara olarak değil, insan davranışını dikkatle anlama ve daha anlamlı deneyimler tasarlama alanı olarak ele aldığı için kategorisinde kalıcı bir başvuru kaynağıdır. Özellikle kalıcı katılım ile geçici dikkat arasındaki farkı görmek isteyenler için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Destek olmak isterseniz, Yukai Cho kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.